Ayrım 22, Yüzler ve Maskeler, Eduardo Galeano, sayfa 213. 1865, La Paz, Belzu. İsyancı Kızılderililerin kabaran seli Belzu'yu yine iktidara getirmiş. Manuel Isidoro Belzu, Belzu'de de yoksulların öç alıcısı, kodamanların korkulu düşü, bir insan denizinin dalgaları üstünde La Paz'a giriyor. Birkaç yıl önce o iktidardayken atını nereye sürerse Bolivya'nın başkenti orası olurdu. Ülkenin efendileri 40'ı aşkın darbe girişiminde bulunmalarına karşın onu devirmeyi bir türlü başaramamışlardı. Yabancı tüccarlar ona diş biliyorlardı. Çünkü Belzu kapıyı onların yüzüne kapamış, İngiliz yapımı ponçoların işgaline karşı Cochabamba sanatçılarını korumuştu. Damarlarında mürekkeple su akan madrabaz Chuquisaca avukatlarının ondan ödü kopardı. Ona hiçbir zaman buyruklarını dayatamayan maden sahipleri de aleyhinde komplo kuranlar arasındaydı. Belzu sırım gibi ve yakışıklı geri gelmiştir. Saraya at sırtında giriyor, rahvan adımlarla bir gemi yürütüyormuşçasına. Belzu'nun Bolivya halkına hitaben yaptığı bir konuşmadan: aristokratlardan ünvanlarını, özel mülk sahiplerinden de ayrıcalıklarını geri vermelerini istemenin zamanı geldi. Bolivya'daki kötülük ve suçlardan çoğunun başlıca kaynağı özel mülkiyettir. Bolivyalıların arasında sürüp giden çatışmaların nedencesi budur. Evrensel ahlakın ezelden beri mahkum ettiği bencilliğin belirgin özelliği de budur. Mülke paydos, mülk sahiplerine paydos, mirasa paydos. Aristokratları devirelim, topraklar hepimizin olsun. İnsanın insanı sömürmesi artık yeter. 1865, La Paz, Melgarejo. Belzu'nun en azılı düşmanı olan Mariano Melgarejo, omuzlarında at bile kaldırabilecek bir herküldür. Yüksek otlu bir yaylı olan Tarata da annesini sevip bırakan bir adamdan olmuş. Paskalya bayramına rastlayan bir pazar günü doğmuştur. Tanrı benim, tam o dirilirken dünyaya gelmemi seçmiş. Melgarejo daha yürümeyi öğrenmeden uzun otlarla hemen hemen aynı boyda olan atlara binmesini öğrenmiş. Ana memesinden önce çiğ çanın tadını tatmıştı. İnsanı tepe taklak eden ya da uçurtan çiğ çağ, Bolivya'nın en nefis çiğ çası, tarata sütü, en keskin tükürüklü koca karıların çiğneyip tükürdüğü darıların özü. Melgarejo daha imzasını atamazken gözü kara savaşçılığıyla ünlenmişti. Üstü başı lime lime, göğüs göğüse çarpışarak insanları hançerle, mızrak ya da kılıçla mıhlayıp biçmesiyle. Bir sürü adam aklamış, baş kaldırmadan, olay çıkarmadan duramayan bir adam, güpe gündüz ya da aysız gece demeden adam öldürmüş. İki kez idama mahkum olmuş, cümbüşler ve meydan kavgaları arasında sürgünde ve iktidarda olmayı tatmış. Önceki geceyi bir taht üstünde geçirmişti, dün gece bir dağ kovuğunda yattı. Dün sabah ordusunun başında La Paz'a girdi, dev bir topun üstünde, kırmızı ponçosu bayrak gibi yalazlanarak. Bugünse plazadan gülmez bir yüzle geçiyor tek başına. 1865, La Paz, tarihin en kısa ordu darbesi. Gün Belzu'nun günüdür. Tepelenmiş olan Melgarejo teslim olmaya gelmekte. Halkın bağırışları arasında plazayı geçiyor. Bin yaşa Belzu! İkinci kattaki büyük salonda Belzu beklemektedir. Melgarejo saraya giriyor. Kara sakalı o boğa göğsüne yapışmış, başını kaldırmadan basamakları tırmanıyor. Plazada halk aykırmaktadır. Bin yaşa Belzu! Belzu dede! Melgarejo Belzu'ya doğru yürüyor. Başkan ayağa kalkıp kollarını açıyor. Seni bağışlıyorum. Açık pencerelerden halkın sesi gök gürültüsü gibi gümbürdüyor. Belzu dede! Melgarejo Belzu'nun onu kucaklamasına izin veriyor. Sonra ateş ediyor. Tabanca sesi dört bir yanı çınlatıyor. Ölen adam yere yıkılıyor. Üstün gelmiş olan adam balkona çıkıyor, cesedi halka doğru uzatıyor. Belzu öldü, sıra kimde? 1865, Appomattox, General Lee yakutlu kılıcını teslim ediyor. Kuzeyli askerler her şeyi ezip geçen ilerleyişleri sırasında soncul saldırı için verilecek buyruğu beklemektedirler. Tam o sırada düşman hatlarından bir toz bulutu yükseliyor. Toz bulutu büyüdükçe büyüyor. Gri üniformalıların aç ve perişan ordusundan bir atlı kopmuştur. Elinde sopa ucuna bağlanmış beyaz bir çaput. Son çatışmalarda güneyli askerler adlarını sırtlarına yazdırmışlardı ölüleri tanınabilsin diye. Darma duman olan güney savaşı çoktan kaybetmiş ancak inatçı bir onur kaygısıyla sürdürmektedir. İşte şimdi yenik düşmüş General Lee yakut kakmalı kılıcını eldivenli elleriyle uzatıyor. Zaferi kazanmış olan General Ulysses Grant, kılıçsız, nişansız, yakası bağrı açık, bir yaprak sigarası tüttürmekte, daha doğrusu çiğnemektedir. Savaş bitmiş, köleliğin sonu gelmiştir. Kölelikle birlikte Birleşik Devletler endüstrisinin tam gelişmesini ve ulusal pazarının genişlemesini önleyen duvarlar da yıkılmıştır. Savaşta 600 bin genç erkek ölmüştür. Kuzey birliklerinin mavi üniformasını giymeyi başaran siyahların yarısı da bunların arasındadır. 1865 Washington Lincoln Abe Kentucky'lidir. Orada babası balta sallar çekiç vururdu. Kulübelerinin dört duvarıyla bir damı vardı. Yatakları da kuru yapraklardan yapılmaydı. Abe'in babası her gün baltasıyla yakacak odun keserdi. Günün birinde de karısını karların altına gömebilmek için gereken odunları kesti. O çekiç o tahtadan yapılma çivileri çaktığında Abe küçük bir çocuktu. Ama biliyordu ki artık annesi bir daha hiçbir zaman cumartesi günleri beyaz ekmek pişirmeyecek, hep şaşkın bakan gözlerini bir daha hiç kırpıştırmayacaktı. Balta babayı çocuklarıyla birlikte ırmak yolundan Indiana'ya götürecek olan salın odunlarını da kesti. Abe Indianalıdır. Burada Abe ilk harfleri kömürle çizerek yazı yazmasını öğreniyor ve zamanla yörenin en iyi kütük yarıcısı olup çıkıyor. Abe Illinois'lidir. Illinois'da Abe Ann adında bir kadını seviyor. Sonra Fransızca bilen ve Springfield kentinde kasnaklı eteklik modasını başlatan Mary adında bir kadınla evleniyor. Mary erkek çocuklar doğura dursun. Abe kafasının içindeki hüzünlü adada billur bir ışıkla aydınlanan o sihirli adada şiirler ve demeçler yazıyor. Abe Washington'lıdır. Capital semtinden. Pencereden baktığında köle pazarını görüyor, siyahların beygir gibi bölmelere konduğu ahırımsı bir yer. Abe beyaz saraylıdır, tarımda reform, endüstride korumacılık vaat ederek ve başkalarını özgürlükten yoksun bırakanların özgür kalmaya layık olmadıklarını söyleyerek gelmiştir buraya. Beyaz Saray'a ayak bastığında, dünyada hiçbir dostu kalmadığı zaman bile kendi kendisiyle barışık olabilmesini sağlayacak biçimde hükümet edeceğine ant içmiştir. Savaş sırasında hükümet ediyor ve ettiği yemini savaş sırasında bile tutuyor. Tam atarken onu Beyaz Saray kapısında ayağında terlik gazeteyi beklerken görebilirsiniz. Abraham Lincoln dinginliklerin adamıdır. Hiçbir zaman acelesi yoktur. O kocaman ayaklarını yamyası yere bastırarak ördekler gibi yürür ve ona alkış tutan halk kitlelerinin arasından bir hisar gibi yükselir. İşte tiyatroya giriyor ve başkanlık locasına çıkan merdivenleri ağır ağır tırmanıyor. Locadaki çiçek ve bayrakların üzerinden o çıkık kemikli uzun boyunlu başı gölgeler arasında keskin bir profil çiziyor. Gölgeler arasında Amerika'nın en hüzünlü gülümseyişi, en sıcak gözleri ışıyor. O zaferlerin ve düşlerin adamıdır. Bugün kutsal cuma yurtusu. General Lee teslim olalı 5 gün geçmiş. Dün gece Abraham Lincoln rüyasında gizemli bir deniz ve sisli ufuklara doğru süzülen tuhaf bir gemi gördü. Lincoln kendi yaşam toplamının adamı telaşsız adımlarla Washington'daki komedi tiyatrosunun locasındaki randevusuna gelmiştir. İşte kafatasını parçalayacak olan kurşun da şimdi ona doğru geliyor. 1865 Washington Saygı Sunuşu. Kaç siyah adam bir pantolon çaldı, beyaz bir kadının gözlerinin içine baktı diye asılmıştır. Yüzyılı aşkın bir zaman önce New York'lu kundaklayan kölelerin adları neydi? baskı makinesi iki kez ırmağa atılan ve Illinois'da bir suikasta kurban gittiği zaman katili asla aranıp cezalandırılmayan Eliyah Lovejoy'un adamlarının izinden kimler gitmişti? Birleşik Devletler'de köleliğin kaldırılmasını savunanların beyaz ve siyah sayısı sonsuzdur. Örnekse, zenciler için ilk gazeteyi çıkaran John Roosevelt ve Samuel Cornish, kadınlarla siyahların girebildiği ilk yüksek eğitim merkezini kuran Theodore Weld, Charleston'da siyahlar için kurduğu okulu 6 yıl açık tutmayı başaran Daniel Payne, Connecticut'taki okuluna siyah bir kız aldı diye beyaz öğrencilerini yitiren, aşağılanan, taşlanan, hapse atılan ve okulu yakılıp kül edilen Quaker inançlı Prudence Crandall, Virginia'daki kardeşleri için özgürlük ararken kendini dar ağacında bulan Gabriel Prosser, her gittiği yerde hayatınızı mahveden bir adamı öldürmek, susamışken su içmektir diyen ve ortadan kayboluncaya ya da kaybedilinceye değin bunu demekten vazgeçmeyen, başına Georgia hükümetinin 10 bin dolar ödül koyduğu David Walker, bir güneş tutulması sırasında gökyüzünde sonların ilk olması gerektiğini belirten bir işaret görünce gözünü kan bürüyerek öfkeden kuduran Nat Turner, Virginia'daki bir silah deposuna saldıran, bir lokomotif deposundan deniz piyadelerine karşı çatışma başlatan, sonra da avukatının akli dengesizlik özrünü kullanmasına izin vermeyerek idam sehpasına başı dik giden avcı sakallı, alev gözlü John Brown, İnsan hırsızlarının fanatik düşmanı Boston sokaklarında boynuna ip geçirilip dolaştırılan William Lloyd Garrison, kilisede verdiği vaazlarda kaderine razı olan kölelerin Tanrı'ya karşı günah işlediğini söyleyen Henry Garnet, sırasında bir tüfeğin İncil'den yararlı olabileceğini söylediği için güneydeki kölelere yollanan silahlara Beecher'ın İncilleri adının takılmasına neden olan Brooklyn'li vaiz Henry Ward Beecher, Tom Amca'nın Kulübesi adındaki öyküsüyle birçok beyazları eşitlik davasına çeken Harriet Beecher Stowe, kudret ve paraya lanet okumak için hangi sözcüklerin seçileceğini çok iyi bilen şair Francis Harper, büyük pamuk çiftliklerindeki yaşama gün doğmazdan önce öttürülen borudan gecenin körüne değin tanıklık edebilen Louisiana'lı köle Solomon Northup, New York'ta bağımsızlık günü bildirisini bir suçlamaya dönüştüren, özgürlükle eşitliğin bu koşullarda bir parodiye benzediğini ileri süren Maryland'li kaçak köle, 300'den fazla kölenin kutup yıldızı yoluyla Kanada'ya kaçmasını düzenleyen kara cahil köylü kadın, 1865 Buenos Aires, üçlü alçaklık, Kuzey Amerika'da tarih bir savaş kazanırken Güney Amerika'da tarihin kaybedeceği bir savaş başlıyor. Yarım yüzyıl önce Jose Artigas'ı yok eden 3 liman, Buenos Aires, Rio de Janeiro ve Montevideo, şimdi Paraguay'ı mahvetmeye hazırlanmaktadırlar. Birbirini izleyen mutlak erk sahibi 3 diktatörün, Gaspar Rodriguez de Francia, Carlos Antonio López ve oğlu Francisco Solano'nun rejimlerinden sonra Paraguay tehlikeli bir örnek olup çıkmıştır. Hastalığını komşularına bulaştırmak olasılığı da ciddidir. Paraguay'da mülk sahipleri ülkeyi yönetmiyor, tüccarlar spekülasyon yapmıyor, tefeciler halkı soluksuz bırakmıyor. Dışarıdan kuşatılmış olan bu ülke içe doğru büyüyor ve dünya pazarını yabancı sermayeyi umursamadan büyümeyi sürdürüyor. Başka ülkeler boğazlarındaki borç ipinin ucundan sallanırken tek centavoluk borcu olmayan Paraguay kendi ayakları üstünde durmaktadır. Buenos Aires'teki İngiliz Büyükelçisi Edward Thornton tasarlanan yırtıcı şeytan kovma ayininin ulu papazıdır. Arjantin, Brezilya ve Uruguay şeytanı Paraguay'ın bu küstah göbeğini süngüleriyle şişleyerek kovacaklardır. 1865 Buenos Aires, örümcek ağıyla örülmüş ittifak. Chacho Penaloza'nın sopa ucuna geçirilmiş kellesi, saçları bantla arkaya çekili, küçük bir ağacın üstüne oturtulmuş taç misali plazanın orta yerini süslüyor. Çaço ile atı tek bir kas gibiydiler. Onu atsız yakalayıp hileyle kafasını kestiler. Rioja otluklarının bu goşu savaşçısının başını ayak takımını sindirmek için kentte sergilediler. Domingo Faustino Sarmiento cellatları kutladı. Paraguay'a karşı açılan savaş yarım yüzyıldır sürmekte olan başka bir savaşı uzatıyor. Vampir Liman Buenos Aires'in taşra illerine karşı yürüttüğü savaş. Uruguay'da Venancio Flores goşoları yok etmek için Mitre ve Sarmiento ile işbirliği yapmıştır. Ödül olarak Uruguay'ın başkanlığına getiriliyor. Brezilya gemileriyle Arjantin silahları Flores'i zorla hükümetin başına geçiriyor. Uruguay'ın işgali korunmasız bir kent olan Paysandu'nun bombardımanıyla başlıyor. Paysandu bir ay direniyor. Savunmanın komutanı Leandro Gomez'in alev alev yanan yıkıntılar arasında kurşuna dizilmesine kadar. Böylece ikili ittifak üçlü oluyor. Arjantin, Brezilya ve Uruguay, İngilizlerin hayır duaları ve İngiliz kredisiyle Paraguay'ın kurtarılmasına girişiyorlar. Bir antlaşma imzalıyorlar. Antlaşma onların savaşı barış adına yaptıklarını söylüyor. Paraguay kendi yok edilişinin giderlerini ödeyecek, zafer kazananlar da uygun bir hükümet kuracaklardır. Bu anlaşma Paraguay'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermek bahanesiyle topraklarının üçte birini Brezilya'ya, bütün misyonerlerle geniş Çaço bölgesini de Arjantin'e veriyor. Savaş aynı zamanda özgürlük adına da yapılıyor. 2 milyon kölesi bulunan Brezilya, hiç kölesi olmayan Paraguay'a özgürlük sözü veriyor. 1865 San Jose, Urquiza. Diyorlar ki o elini öptüğü kadını gebe bırakırmış. Çocuk ve toprak biriktiren bir adam. Kesin olmayanları çıkartırsak 150 çocuğu var. Toprak derseniz kim bilir? Bu adam aynalara, Brezilya madalyalarına, Fransız porselenine ve gümüş paraların şıkırtısına bayılıyor. Justo José de Urquiza, Arjantin kıyılarının saygın patronu, yıllar önce Juan Manuel de Rosas'ı yenmiş olan adam, şimdi bu Paraguay savaşı konusunda kuşkular beslemekte. Bu kuşkuları Brezilya ordusuna estansiyalarından çok iyi fiyata 30 bin at satarak ve müttefik ordularına sığır eti sağlamak için kontrat imzalayarak yatıştırıyor. Böylece kuşkularından kurtularak Paraguaylıları öldürmeyi reddeden herkesin öldürülmesini buyuruyor. 1866 Kuru Payti Mitre. Sularda bir zamanlar gemi olan tahta parçaları geziniyor. Paraguay donanması ölmüş, yine de müttefik filosu işgal harekatını nehirden yukarı yayamıyor. Kurupayti ile Humaita'nın topları filoyu durduruyor. Bu iki müstahkem mevki arasındaki suda kıyıdan kıyıya bir dizi damacana, belki de mayın uzanıyor. Arjantin başkanı ve üçlü ittifakın generalissimosu Bartolome Mitre'nin komutasındaki askerler Kurupayti sırlarına çıplak süngülerle saldırıyorlar. Boru sesi dalga dalga savaşçıyı hücuma kaldırıyor. Hisarın önündeki hendeğe ulaşabilen asker sayısı pek azdır. Surlara ulaşanlarsa hiç. Paraguaylılar kendini açık arazide güneş ışığında göstermeye meraklı düşman üzerinde nişancılık talimi yapıyorlar. Topların gürlemesiyle davulların gümbürtüsünden sonra tüfek atışlarının takırtısı. Paraguay hisarı alevden diller fışkırtıyor, sonra dumanlar aralanıp usul usul sürünen sis kalktığı zaman bataklıklarda tavşanlar gibi avlanmış binlerce ölünün yüzdüğü görülüyor. İhtiyatlık bir uzaklıktan Bartolome Mitre elinde teleskop, sırtında frak ceketiyle başında çambergo şapka askersel dehasının sonuçlarını gözden geçiriyor. Övülesi bir içtenlikle yalan atarak işgalci güçlere 3 ayda Asunción'a ulaşabileceklerini söylemişti de. 1866 Kurupayti Savaşın Boya Fırçası. Mitre'nin askerlerinden olan Candido López bu Kurupayti faciasının daha önce yaşadığı savaşların ve kamplardaki gündelik yaşamın resimlerini yapacaktır. Kurupayti'de bir el bombası sağ elini uçurduğundan resimlerini sol eliyle yapacaktır. López resim yaparken kimseyi öykünmeyecek, onu öykünen de çıkmayacaktır. Hafta arasında Lopez Buenos ailesindeki bir dükkanda ayakkabı satacak, pazar günleri de savaş işte böyleydi diyen resimler yapacaktır. O aptal sol eli anılar marifetiyle bilgeleşecek ama hiçbir zaman Lopez'e zerrece önem vermeyecektir. Hiçbir eleştirmen onu ciddiye almadığı gibi sıradan bir neferin anılarını satın almak isteyen kimse de çıkmayacaktır. Ben boya fırçasıyla tarih yazan biriyim. Yalnız yaşayan Candido Lopez sürüyle tablo yapacaktır. Onun tablolarında parıldayan kılıçlarla şahlanan atlar olmayacaktır. Ne de can çekişirken ellerini kanayan göğüslerine bastırarak son sözlerini söyleyen kahramanlar ve çıplak göğüslü şan ve şeref simgeleri. Lopez'in çocuksu gözlerinin önünden düzenli sıralar halinde o savaş denen ürkünç oyunu oynayarak sayısız kurşun askerle atlı karınca küheylanları geçecektir. 1867 Catamarca Ovası Felipe Varela. 5 Arjantin taşra ilinin atlı dağ köylüleri ayaklanıp isyan ediyorlar. Mızrak ucuna bağlanmış koyun kırpma bıçağı düşman birliklerinin toplarına meydan okuyarak yüz yüze dövüşmek yollarını arıyor. Ve bu çatışmaların kaldırdığı toz bulutlarının arasından bir haykırı yükseliyor. Bin yaşa Paraguay! Felipe Varela, Ant dağlarından inerek Catamarca Ovası'ndaki köylüleri Buenos Aires'e, Arjantin'e el koyan ve Amerika'yı yatsıyan bu limana karşı ayaklandırıyor. Bir kardeş ülkeyi ezmek için korkunç bir borç bataklığına saplanan ülkesinin iflasını lanetliyor. Peşinden savaşa sürüklediği dağlıların kafasında Amerikan Birliği sloganı, gönüllerinde ise eski bir öfke vardır. Taşralı yurdu olmayan bir dilencidir. At üstünde doğup büyümüş elmacık ve çene kemiğinden ibaret ince uzun bir goşa olan Varela, dirençlerinin sonuna gelmiş yoksulların haşin sesidir. Taşralı gönüllüler prangaya vurularak Paraguay bataklıklarına götürülüp ağıllara kapatılmakta ve baş kaldırmaya ya da firara kalkıştıklarında da vurulmaktadır. 1867 La Rioja Ovası İşkence. Albay Pablo Irrazabal La Rioja Ovası'nın isyancı köylülerinin ifadesini almaktadır. İfade alıyor yani onları kırbaç sehpasına bağlıyor ya da tabanları patlatılmış ayaklarıyla yürütüyor ya da kör bir bıçakla ufak ufak boğazlarını kesiyor. Buenos Aires limanı isyancı taşralıları yola getirmek için çeşitli yollar kullanmaktadır. Bunların en etkinlerinden biri Kolombiya sehpasıdır. Tutsak sehpada iki büklüm durdurulup ıslak deri şeritleriyle iki tüfek arasına bağlanıyor. Öyle ki deriler kuruduğu zaman tutsağın bel kemiği çatlayıp paramparça oluyor. 22. ayrımın sonu. Sayfa 222.